Ayrım 3.
Kitabın adı Rüzgarı Dizginleyen Çocuk. Yazar William Kankwamba. Çeviren Selim Yeniçeri. Yayın evi Martı Yayıncılık. Basım tarihi Mart 2012. Sayfa sayısı 380. Okuyan Kamer Erçelebi. Ses kayıt Nimet Dinçer. Giriş. Sayfa 7. Hazırlıklar tamamdı ve bekliyordum. Çok çalışmaktan kollarımdaki kaslar hala ağrıyordu ama artık işim bitmişti. Makine yerleştirilmiş ve bağlanmıştı. Kule, bükülmüş çelik ve plastiğin ağırlığı altında sağlam duruyordu. Şimdi ona bakarken tam anlamıyla olduğu şey gibi görünüyordu. Rüyalardan fırlamış gibiydi. Makinenin haberi köylere yayılmaya başlamıştı ve insanlar izlemek için geliyorlardı. Satıcılar onu tezgahlarından görmüş, eşyalarını topluyorlardı. Kamyoncular araçlarını yol boyunca park ediyorlardı. Herkes vadiye geliyor ve gölgelik yerlerde toplanıyordu. Bu yüzleri tanıyordum. Bu insanlardan bazıları aylar boyunca benimle alay etmişti ve hala kendi aralarında fısıldaşıp gülüyorlardı. Sayısız insan onu görmek için vadiye akın ediyordu. Artık zamanı gelmişti. İnce saz ve telleri sol elimde tutarak, diğer elimle kendimi kulenin ilk basamağına çektim. Yumuşak tahtalar ağırlığımın altında gıcırdadı ve her yer sessizliğe gömüldü. Yavaş ve kendimden emin bir şekilde tırmanmaya devam ettim. Sonunda makinenin kaba çerçevesine ulaştım. Plastik kolları yanıp kararmış, metal kemikleri yerlerine yerleşmişti. Duraksayarak pas ve boya lekelerini, arkalarında zemin oluşturan dağları ve tarlaları inceledim. Her parçanın bulunuşuyla ilgili ayrı bir hikaye vardı. Bir zamanlar kaybolmuş ya da fırlatıp atılmışlar, bir ihtiyaç ve korku zamanında tekrar bulunmuşlardı. Sonunda hepsi bir araya gelmişti ve yeniden doğmayı bekliyorlardı. Makinenin ortasından iki tel sarkıyor, hafif esintide yavaşça sallanıyordu. Kararmış uçlarını, hayalimde hep canlandırdığım gibi elimdeki kamıştan uzanan tellerle birleştirdim. Aşağıdaki kalabalık ötüşen bir kuş sürüsü gibi sesler çıkarıyordu. "Sessiz olun," dedi biri. "Bakalım bu deli çocuk ne yapacak?" Aniden güçlenen rüzgar aşağıdaki sesleri boğdu ve hiç durmadan esmeye başladı. Tişörtümün kenarları uçuşuyordu. Aşağı uzanarak makinenin dönen çarkını yerine kilitleyen tel parçasını çıkardım. Serbest kalır kalmaz çark ve kollar dönmeye başladı. Başlangıçta yavaş dönüyorlardı ama giderek hızlandılar ve sonunda hareketleri kuleyi sallamaya başladı. Dengemi kaybeder gibi oldum ama tutunmayı başardım. "Beni sakın hayal kırıklığına uğratma." Kamışla telleri tutarak mucizeyi bekledim. Sonunda geldi. Önce avucumda minik bir kıvılcım parladı ve sonra muhteşem bir parıltıya dönüştü. Kalabalıktan hayret nidaları yükseldi. Çocuklar daha iyi görebilmek için öne geçmeye çalışıyorlardı. "Doğruymuş," dedi biri. "Evet," dedi bir diğeri. "Çocuk başardı." Birinci bölüm. Bilimin mucizeleri keşfedilmeden önce dünyayı büyü yönetiyordu. Büyü ve sayısız sırları varlığını sürekli olarak hissettiriyordu ve çocukluğumun ilk anıları bile ona dayanıyordu. Babamın beni kesin bir ölümden kurtardığı ve kahraman olduğu gün mesela. 6 yaşındaydım. Bir gün sokakta oynarken bir grup çoban çocuk şarkı söyleyip dans ederek bana yaklaştı. Burası Kasungu şehrine yakın ailemin bir çiftle yaşadığı Masitala köyüydü. Çoban çocuklar yakınlardaki bir sığır sürüsü sahibinin yanında çalışıyorlardı. O sabah sürüyü güderken yolun kenarında kocaman bir çuval bulmuşlar, açıp içine baktıklarında sakızla dalı olduğunu görmüşlerdi. Böylesine bir hazineyi hayal edebiliyor musunuz? Sakızı ne kadar sevdiğimi size anlatamam. "Bu çocuğa da biraz verelim mi?" diye sordu biri. Ne kıpırdayabiliyor ne de nefes alabiliyordum. "Eh, neden olmasın?" dedi bir başkası. "Haline bir baksanıza." Çocuklardan biri elini çuvala soktu ve her biri farklı renkte olan bir avuç sakızı çıkarıp avuçlarıma bıraktı. Hepsini birden ağzıma attım. Çocuklar giderken yanağımdan süzülerek gömleğimi ıslatan tatlı suyu hissediyordum. Ertesi gün bir mango ağacının altında oynarken bisikletli bir tüccar sohbet etmek için babamın yanına durdu. Önceki sabah pazara giderken çuvallarından birini düşürdüğünü söyledi. Neler olduğunu anlayıp geri dönene kadar bir çuvalı bulup almıştı. Çuvalın içi sakız doluydu. Diğer tüccarlardan biri ona köyde bir grup çocuğun herkese sakız dağıttığını söylemişti ve bu onu çok kızdırmıştı. İki gündür bisikletiyle civarda dolaşarak çocukları arıyordu. Bunları anlattıktan sonra tüyler ürpertici bir tehdit savurdu. Singana'yı görmeye gittim. O sakızdan her kim çiğnediyse yakında çok pişman olacak. Singana büyücü hekimdi. Ben sakızı uzun zaman önce yutmuştum. Şimdi o sakızın tatlı anısı dilimde bir zehre dönüşmüştü. Terlemeye başladım. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Kimse görmeden evimizin arkasındaki okaliptus koruluğuna daldım, bir ağaca yaslandım ve içimdeki her şeyi çıkarmaya çalıştım. Tükürüyor, kusuyor, parmaklarımı gırtlağıma sokuyor, vücudumu lanetten kurtarmak için elimden geleni yapıyordum. İçim kurumuştu. Ayaklarımın dibindeki yaprakların üzerinde salyalar biriktiğini görünce hemen üzerini toprakla örttüm. O anda kara bir bulut güneşi gizlemiş gibi büyücünün ağaçların arasından beni izleyen dev gözünü hissettim. Lanetini yutmuştum ve şimdi karanlığı bana sahip olmuştu. O gece cadılar beni yatağımda ziyaret edecek, uçaklarını alıp savaşmaya zorlayacak, sihirli savaş alanlarında ölüme terk edeceklerdi. Ruhum bulutların üzerine yükselirken vücudum sabaha soğumuş olacaktı. Ölüm korkusu her yanımı ateş gibi sarmıştı. Öylesine şiddetle ağlamaya başladım ki bacaklarımı kıpırdatamıyordum. Yaşlar yanaklarımdan sıcak sıcak süzülüyor, sanki o anda burnuma zehrin kokusu doluyordu. İçimde her yerdeydi. Olabildiğince hızlı bir şekilde ormandan ve beni izleyen dev sihirli gözden kaçmaya çalıştım. Eve kadar koştum ve nihayet oraya ulaştığımda babamı evin duvarına yaslanmış halde oturmuş bir darı yığınını karıştırırken buldum. Beni şeytandan koruması için iri vücudunun altında gizlenmek istiyordum. İtiraf ediyorum dedim hıçkırıklar arasından. Çalınan sakızdan ben de çiğnedim. Ölmek istemiyorum baba. Beni almalarına izin verme. Babam bir an şaşkınlıkla bana baktıktan sonra başını iki yana salladı. Demek sendin ha, dedi ve yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. İşimin bittiğini anlamamış mıydı? Pekala, dedi ve yerinden kalktı. Ne zaman ayağa kalksa dizleri çıtırdardı. Babam çok iri yarı bir adamdı. Endişelenme, şu tüccarı bulup durumu açıklarım. Eminim bir çözüm bulabilir. O gün öğleden sonra babam tüccarın oturduğu Masaka denen yere gitmek için 8 kilometre yol yürüdü. Adama olanları anlattı ve çoban çocukların gelip bana çalıntı sakızlardan verdiğini açıkladı. Sonra hiç soru sormadan adamın bütün çuvalının bedelini ödedi ki bu bir haftalık ücret demekti. O akşam yemekten sonra hayatımın kurtulmuş olmasından dolayı rahatlamış bir halde babama laneti ve işimin bittiğine gerçekten inanıp inanmadığını sordum. Yüzünde çok ciddi bir ifadeyle bana baktı. Ah, evet, kıl payı kurtuldun, dedi ve sonra beni çok mutlu eden bir şekilde geniş göğsü kalkıp inerek ve oturduğu tahta sandalyeyi gıcırdatarak kahkahalarla güldü. Ah, William! Bu hayatta kim bilir seni neler bekliyor. Babam güçlü bir adamdı. Büyüden korkmazdı ama bununla ilgili bütün hikayeleri bilirdi. Aysız gecelerde bir lamba yakıp oturma odamızda toplanırdık. Ablam ve kız kardeşlerimle birlikte babamın ayağının dibine oturur, ondan dünyanın düzenini, başlangıçtan beri büyünün nasıl bizimle birlikte olduğunu dinlerdik. Yoksul çiftçilerin yaşadığı bir bölgede Tanrı ve insan için çok fazla sorun vardı. Bu dengesizliği karşılamak için üçüncü ve güçlü bir unsur olarak büyü ortaya çıkmıştı. Büyü bir ağaç veya su taşıyan kadın gibi gözle görülebilecek bir şey değildi. Daha çok rüzgar gibi güçlü ve görünmez bir güçtü. büyü, hikayelerde de varlığını sürdürüyordu. En sevdiklerimizden biri ise Şef Vasi ile Kasungu Savaşı'nın hikayesiydi. 19. yüzyılın başlarında, hatta günümüzde bile, Şeva halkı ova merkezinin hakimiydi. Kuşaklar önce büyük bir savaş ve hastalık döneminde Kongo'nun güneyindeki tepelerden oraya kaçmış, kızılımsı siyah toprağın verimli, günlerin ise uzun olduğu bir yere yerleşmiştik. O dönemde köyümüzün hemen kuzeybatısında siyah bir gergeden civara dehşet saçmaya başlamıştı. 3 tonluk bir kamyondan daha iriydi. Babamın kolları kadar uzun, hançer kadar sivri boynuzları vardı. O zamanlar köylüler ve hayvanlar aynı su kaynağını paylaşıyor, gergedan sığ yerde suyun altına saklanıyor ve avını bekliyordu. Su kaynağına gelenler genellikle annem gibi kadınlar ve kardeşlerim gibi genç kızlardı. Kovalarını suya soktukları anda gergedan saldırıya geçiyor, boynuzlarını saplayarak veya ayaklarının altına alıp çiğneyerek insanları kanlı paçavralara dönüştürüyordu. Korkunç siyah gergedan aylar boyunca 100'den fazla insan öldürmüştü. Bir gün öğleden sonra Şeva kraliyet ailesinden bir genç kız su kıyısında çiğnenerek öldürüldü. Şef bunu duyduğunda çok öfkelendi ve harekete geçmeye karar verdi. Bir plan hazırlamak için yaşlılar meclisini ve savaşçılarını topladı. "Bu yaratık gerçekten tehdit oluşturmaya başladı," dedi. "Nasıl kurtulabiliriz bundan?" Birçok fikir vardı ama hiçbiri şefi etkilememişti. Sonunda yardımcılarından biri ayağa kalktı. "Lilongwe'de tanıdığım bir adam var," dedi. "Azungu'nun silahlarından birine sahip ve çok iyi bir büyücü. Büyü hesaplamalarının bu siyah gergedanı yenecek güçte olduğundan eminim. Bu adam, büyüsüyle bütün krallıkta ün salan Vasi Shipatsu'ydu. Vasi sihirli bir avcıydı. Adı katil ot anlamına geliyordu. Çünkü tarlalarda otların arasına karışıp bekliyor, bu şekilde avını tuzağa düşürüyordu. Şefin adamları 100 kilometre mesafedeki Longwy'ye gittiler ve Kasungu'daki kardeşlerine yardımcı olmayı kabul eden Vasi'yi getirdiler. Bir sabah güneş doğmadan uzun zaman önce Vasi su kaynağına gitti. Kıyıdaki yüksek otların arasında durarak kendi vücuduna ve tüfeğinin üzerine sihirli su serpti. İkisi de hafif bir esintiye dönüşerek gözden kayboluverdi. Dakikalar sonra siyah gergedan tepeden inerek su kıyısına yöneldi. Ağır vücudunu suya atarken Vasi arkasından yaklaştı ve kafasına bir mermi sıktı. Gergedan olduğu yere yığıldı ve can verdi. Hemen kutlamalar başladı. 3 gün boyunca bölgedeki köylüler, aralığından birçok kişiyi öldürmüş olan korkunç canavarın etiyle kendilerine ziyafet çekti. Eğlenceler sürerken şef büyücüyü en yüksek tepelerin zirvesine çıkardı ve Şeva'nın hakimiyetindeki bölgeyi gösterdi. Bu tepeye yenilebilir sinekler kayası anlamına gelen Mvala Wa Nenjie deniyordu. Çünkü ağaçlarının arasında lezzetli ve tombul sinekler dolaşıyordu. Bu tepeye yenebilir sinekler kayası anlamına gelen Mvala Wa Nienje deniyordu. Çünkü ağaçlarının arasında lezzetli ve tombul sinekler dolaşıyordu. Yenebilir sinekler kayasının üzerinde oturan şef, muazzam genişlikteki yeşil alanı işaret ederek Vasi'ye döndü. "O korkunç canavarı öldürdüğün için sana bir hediyem var," dedi. "Bundan böyle dağın bu tarafının ve zirvesinden görünen her yerin kontrolünü sana veriyorum. Git halkını topla ve burada evlerinizi kurun. Artık buranın kralı sensin." Böylece Vasi evine dönüp ailesini aldı. Bölgeye yerleşti, çok geçmeden hızla güçlenen bir imparatorluk kurdu. Tarlalarında bütün bölgeyi doyuracak kadar bol darı ve sebze yetişiyordu. Halkı güçlüydü ve savaşçılarından herkes korkuyordu. Ama o dönemde Güney Afrika'daki Zulu krallığında büyük bir kargaşa patlak verdi. Zulu kralı Shaka'nın ordusu Topraklarının çevresini saran bütün komşularının bölgelerini fethetmek için kanlı savaşlar başlattı. Bu dehşet yıkım milyonlarca insanın kaçmasına neden oldu. Bu gruplardan biri de Nigonilerdi. Nigoniler aylar boyunca kuzeye doğru yürüdüler ve sonunda verimli toprakları olan Sheba bölgesine geldiler. Ama sürekli hareket halinde oldukları için sık sık karınları acıkıyordu. Bu durumlarda daha kuzeye gidip Şef Vase'den yardım istiyorlar, o da darı ve keçileriyle onlara el uzatıyordu. Bir gün Vase'nin dağıttığı yardımı kabul ettikten sonra Nigoni şefleri oturup kendi aralarında konuştular. Bu tür yiyecekleri nasıl her zaman bulabiliriz? Şevaları yok ederek, dedi biri. Şef Navambi'nin liderliğindeki Nigoniler, yenebilir sinekler kayası ve zirvesinden görünen bütün toprakları ele geçirmeye karar verdiler. Ancak Nigonilerin Şef Vase'nin büyüsünden haberi yoktu. Bir sabah Nigoniler hayvan postlarına bürünmüş, mızraklarını ve kalkanlarını kuşanmış halde dağa geldiler. Elbette ki Şef Vase'nin savaşçıları onları millerce öteden fark etmişlerdi. Nigoniler tepeye ulaştığında yeşil çimenlerin arasına gizlenmiş olan Sheva savaşçıları bıçakları ve mızraklarıyla saldırganları öldürdüler. Öldürülen son adam Şef Navambe'ydi. Bu nedenle dağın adı Yenebilir Sinekler Kayası'ndan Navambe'nin ölümcül yenilgisi anlamına gelen Nuguru'ya Navambe olarak değiştirildi. Bu tepe şimdi köyümün yakınlarındaki Kasungu şehrinin üzerine uzun bir gölge gibi vuruyordu. Bu hikayeler kuşaktan kuşağa aktarılmış, babam da kendi babasından öğrenmişti. Babamın babası o kadar yaşlıydı ki ne zaman doğduğunu bile hatırlayamıyordu. Derisi öylesine kuru ve buruş buruştu ki ayakları taştan oyulmuş gibi görünüyordu. Pardesüsü ve pantolonu o kadar eskiydi ki antik bir ağacın gövdesine dolanmış gibi duruyordu. Tütün ve darı taneleriyle iri purolar sarıyordu. Daha zayıf adamları kör bırakabilecek kadar güçlü bir darı içkisi olan Kaşaso yüzünden gözleri kızarmış halde dolaşıyordu. Büyük babam ayda bir iki kez bizi ziyaret ederdi. Ağaçların arasından ne zaman çıksa, uzun pardesüsü ve şapkası ile dudaklarından yükselen duman sayesinde ormanın kendisi ayaklanıp yürüyormuş gibi görünürdü. Büyük babamın anlattığı hikayeler farklı bir zamana ve yere aitti. Onun gençliğinde devletin darı ve tütün firmaları gelip ağaçların çoğunu kesmeden önce orman öylesine yoğundu ki insan orada yürürken zaman ve yön duygusunu kaybederdi. Burada görünmeyen dünya yere daha yakın durur, ağaçların arasındaki karanlıkla karışırdı. Orman, fil ve Afrika antilobunun yanı sıra sırtlanlara, aslanlara ve leoparlara da yuva olduğundan tehlike daha da artardı. Büyük babam çocukken büyük annesine bir aslan saldırmıştı. Büyük annesi ormanın kıyısındaki tarlada çalışıyordu ve maymunları kovalaması gerekmişti. O sırada bir dişi aslan ona yaklaşmış, köylüler onun çığlıklarını duyduğunda hemen davulları çalmıştı. Danslar veya törenler için çalınan hızlı, ritmik vuruşlar değildi bunlar. Yavaş ve ciddiydi. Bu acil durum ritmine Musadabve deniyordu ve soru sorma hemen gel anlamını taşıyordu. Bu durum polisi aramaya benziyordu ama polis yerine diğer köylüler çağrılıyordu. Büyük babam ve diğerleri mızrakları, yayları ve oklarıyla geldiğinde çok geç kalınmıştı. Aslanın büyük büyük anneyi ağaçlara doğru sürüklediğini ve cesedi fare leşi gibi bir çalılığa attığını görmüşlerdi. Sonra dönüp köylülere bakmış, korkunç bir şekilde kükremiş ve avıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Zavallı kadının cesedi bir daha bulunamamıştı.